Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 3 Haban 1401 Hicri Kameri 28 Rebiülevvel 1444 ve miladi 25 Ekim 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Ukrayna krizi konusunda Türkiye'nin izlediği politika üzerinden yap röportaj, İran basından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü, sağlık bülteni ve kalıcı tilisimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız önemli haber özetleriyle sunuluyor. Reisi tek taraflılık dönemi sona ermiştir. Bakan Emir Abdullahyan, İran'ın yaptırımlarına yeni Avrupalı isim ve kurumlar ekleniyor. İran'da koronadan 7 vatandaş daha hayatını kaybetti. TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyona devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye-Rus taktiklerini benimsiyor, Yunanistan yeni Ukrayna olabilir. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Rusya mesajı, yaptırımlara dahil ol.
Reisi tek taraflılık dönemi sona ermiştir. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün tek taraflılık dönemi sona ermiş ve bölgedeki Amerikan gücü azalmaktadır dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Asya Pasifik Haber Ajansları Birliği OANA'nın 18. Genel Kurulu toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. İran'a yönelik uygulanan yaptırımlara değinen Cumhurbaşkanı Reisi, terör çeşitleri fazladır. Bazen terör bir ülkenin ekonomisinin terörüdür. Örneğin yaptırım ile ekonomimizi terör etmeye çalışıyorlar ve bugün yaptırım eski savaşla aynıdır dedi. Cumhurbaşkanı Reisi, bazen terör kültüreldir. Kültürel terör, gerçeklerle ilgilenmeyen ve gerçekleri ortadan kaldırmaya çalışan terörizmdir. Bazen gerçeklerin önemsiz bir bölümünü söylüyorlar. Böylece ana gerçekler gizli kalır. Kültürel terör, insanların gerçeklerden haberdar olmasını istemez. Medyada da durum aynı. Medya çalışması, ekonomik, kültürel, siyasi ve benzeri kapasiteler açısından medeniyet kimliğini ve üstün değerleri milletler arasında tanıtmak ve onlara teröre karşı durmayı ve direnmeyi öğretmek için medya mensupları üzerinde ciddi bir misyondur ifadelerinde bulundu.
Reisi şunları kaydetti. Ortaya çıkan güçlerden biri çok önemli olan Asya Pasifik bölgesindedir. Bu bölge önemli bir nüfusa, çok sayıda rezerv ve kaynağa sahip olması ve bölgede Şanghay ve Avrasya gibi birçok birliğin oluşması güçlenmiştir. Bu ülkeler yan yana durarak güç yaratmaktadır. Böylece dünyaya hakim olan batılı güçler geriliyor. İbrahim Reis'e İran'ın Rusya ve Çin ile ilişkileri hakkında İran, Rusya, Çin, Japonya, Kore ve benzeri ülkelerle iyi ilişkilere sahiptir. Bu ülkelerin bazılarıyla 25 yıllık anlaşmamız var. Çin ve Rusya ile farklı alanlarda ilişkilerimizi sürdüreceğiz değerlendirmesinde bulundu. İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında reisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın nükleer faaliyetlerinde herhangi bir sapma olmadığını resmi olarak 15 defadan fazla açıkladı. İran da müzakerelerin yürütülmesine ilişkin olarak görüşünü mantığa ve tamamen savunulabilir temellere dayanarak dile getirdi. Amerikalılar kararlarını açıklamayı erteliyor. Ancak biz İran milletinin haklarının sağlanması konusunda kararlıyız. Yaptırımların kaldırılması ve etkisiz hale getirilmesi İran'ın gündemindedir açıklamasını yaptı. İran'ın güçlü olduğuna da vurgu yapan reisi İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yapılan kaos ve komplolar İran'ın ilerleyişi ve gücünden kaynaklanmaktadır. Onlar yaptırımlarla bir sonuca varamayacaklarını gördüler ve şimdi tehdit yolunu izliyorlar diye kaydetti.
Bakan Emir Abdullahian, İran'ın yaptırımlarına yeni Avrupalı isim ve kurumlar ekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırım listesine Avrupa Birliği'nden yeni isimler ve kurumların yakında ekleneceğini ifade etti. Bakan Emir Abdullahian bugün Yargı Erki Başkanı Hüccetül İslam Gulam Hüseyin Muhseni Ece'nin katılımıyla düzenlenen İnsan Hakları Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, İran International ve BBC Farsça kanalları dahil 7 İngiliz kurum ve yetkilinin şiddet, aşırıcılık ve teröre teşvik suçundan Dışişleri Bakanlığı'nca yaptırım listesine alındığına temasla İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırım listesine Avrupa Birliği'nden yeni isimler ve kurumların yakında ekleneceğini ifade etti. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırım listesinde yer alan isimler ve kurumlar İran İslam Cumhuriyeti topraklarına giremeyecek, bunların mal varlığına el konulacak ve banka hesapları bloke edilecek.
İran Yargı Erki Sözcüsü Mesut Setayşi, Fransız casuslardan çeşitli konularla stratejik bilgileri elde edildiğini belirtti. Bir süre önce İran'da turist kılıfı ile casusluk yapan iki Fransız casus güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Yargı Erki Sözcüsü Setayşi, bugün düzenlediği basın toplantısında Fransız casuslar dosyasında önemli ve yoğun ebadın yer aldığını işaretle, soruşturmanın titizlik ve dikkatle sürdüğünü ifade etti. Setayişi sanıklardan stratejik ve değerli bilgilerin elde edildiğini işaretle bu kişilerle teması olan kişilerin gözaltına alındığını sözlerine eklerken, bunların İran güvenliğine karşı girişimde bulunmaya katılmak ve casusluk yapmakla suçlandığını kaydetti. İran'daki son kargaşa olayları hakkında da yapılan propaganda ve planlamalara dikkat çeken sözcü, medya üzerinden yapılan saldırıya medya gücüyle yanıt vermek gerektiğini söyledi.
Petrol Bakanı, en önemli doğal gaz rezervlerine sahip ülkelere yaptırımın telafi edilemez sonuçları olur. Petrol Bakanı Cevat Oğuz'u yaptığı açıklamada dünyanın en önemli doğal gaz rezervlerine sahip ülkelere yaptırımın telafi edilemez sonuçları olacağını belirtti. Kahire'de düzenlenen doğalgaz ihraç eden ülkeler forumu bakanlar toplantısında konuşan İran Petrol Bakanı, doğalgazın enerji geçiş döneminde önemli ve etkin role sahip olduğuna işaretle, taş kömürü gibi fosil yakıtlara göre önemli avantajlara sahip olduğuna işaretle, doğalgazın yeni rotalarının tanımlanması ve miktarının artışının önemine göre forum üyelerinin gündeminde yeni politikaların yer almasının gerekli olduğunu söyledi. Bakan Oji, sözlerinin devamında siyasi araçların kullanılması ve en önemli doğalgaz rezervlerine sahip ülkelere yönelik yaptırımların çevre üzerinde telafi edilemez sonuçlar olacağını belirterek, bu durumun Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir hedeflerinin gerçekleşmemesine neden olacağını da vurguladı.
Asya ve Pasifik Haber Ajansları Kurumu, OANA Genel Kurul üyeleri İran Atom Enerjisi Kurumu'nu ziyaret etti. Asya ve Pasifik Haber Ajansları Kurumu Genel Kurulu'nun 18. toplantısına katılmak üzere Tahran'da bulunan 35 ülkenin bazı mensupları ve direktörleri İran Atom Enerjisi Kurumu'nu ziyaret etti. İran Atom Enerjisi Koruma Başkanı Muhammed İslami yaptığı açıklamada İran'ın nükleer kazanımları ile ilgili son gelişmeleri paylaşarak halkın yaşamında nükleer teknolojinin kullanılması ve milli ekonomi üzerindeki etkilerini anlattı. OANA üyeleri bu ziyaret sırasında radyo ilaç üretim laboratuvarlarını Şehit Fahrizade Araştırma Reaktörü ve nükleer tarama sistemlerini ziyaret ettiler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 222 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.555'e, vaka sayısı ise 7.556.854'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 134'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7.330.851'e ulaştı ifadesini kullanıldı.
Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türkiye Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde 3 bölücü PKK üyesinin hava operasyonu sonucu etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca Irak'ın kuzeyindeki operasyonların süreci vurgulandı. Bakanlık ayrıca Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerinde 6 PKK'nın etkisiz hale getirildiğini duyururken bu kişilerin Türk askerlerinin saldırı hazırlığında olduğunu ifade etti. Bağdat ve Şam, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon ve saldırılarını kendi egemenliğinin ihlali olarak görüyor.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Krzysztof Szalai Bobrovnicki tarafından Türkiye ve Macaristan arasında askeri çerçeve anlaşması imzalandı. Dün Ankara'ya gelen Bobrovnicki, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Tören mangasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan konuk bakan, şeref defterini de imzaladı. Baş başa görüşen Akar ve Szalai Bobrovnicki, heyetler arası görüşmeyi de başkanlık etti. Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Szalai Bobrovnicki askeri çerçeve anlaşmasını imzaladı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyaretle ilgili Katmirleri gazetesi için bir yazı kaleme alan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolas Dendias, Yunanistan'ı Ukrayna'ya, Türkiye'yi Rusya'ya benzetti. Geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu geziyle ilgili kaleme aldığı yazıda Türkiye'yi eleştirdi. Kiev'deki bir sığınakta Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile basın toplantısı düzenleyen Dendias, burada Ankara-Atina hattında son dönemde artan gerilimlere değinirken Türkiye'nin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini savunmuştu. Sözcünün aktardığı habere göre Nikos Dendias ziyaretle ilgili Katmeri gazetesi için bir yazı kaleme aldı. Kiev'de sirenlerin çalması üzerine sığınağa inmek zorunda kaldıklarını kaydeden Dendias, ziyaretinin Türkiye'ye bir mesaj niteliğinde olduğunu ima ederek Kiev Yunanistan'ın karşı karşıya olduğu tehdidi uluslararası topluma anlatmak için çok uygun bir yerdi dedi.
Polonya'nın Çekya sınırındaki Çişen kasabasında Polonya sınır muhafızları 7'si Türk vatandaşı, 5'i Afgan, 12 kaçak göçmeni yakaladı. Polonya'nın Çekya sınırındaki Çişen kasabasında 12 kaçak göçmen yakalandı. Polonya sınır muhafızları tarafından yapılan açıklamada 43 yaşındaki bir Gürcü vatandaşı tarafından kullanılan yük kamyonunun durdurulmasının ardından yapılan aramada kamyonun yük taşıma kısmında saklanan 7'si Türk vatandaşı, 5'i Afgan, 12 düzensiz göçmen tespit edildiği aktarıldı. Kaçak göçmenlerin Slovakya'dan Polonya'ya kanun dışı yollarla geçtikleri, üzerlerinde hiçbir seyahat belgesi bulunmadığı açıklandı. 12 kaçak göçmen gözaltına alınırken kamyonu kullanan Gürcü vatandaşı ise yasa dışı sınır geçişlerini organize etmek suçundan dolayı tutuklanarak Jivets Bölge Savcılığı tarafından hukuki işlemler başlatıldı.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nicolas Meyer-Landrat, aradan geçen 3,5 yılın ardından Türkiye ile ilk toplantının gerçekleştirileceğini duyurarak Ankara'yı Brüksel'in Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara dahil olmaya çağırdı. Türkiye ve Avrupa Birliği, Brüksel'in yaptırımların aşılması konusundaki uyarısı üzerine yaklaşık 3,5 yıl aradan sonra bu hafta ikili ekonomik işbirliğine görüşmek üzere İstanbul'da toplantı düzenleyecek. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nicolas Meyer-Landrat, Çanakkale'ye yaptığı ziyarette Hürriyet Daily News röportaj vererek Avrupa Birliği olarak Türkiye'de farklı alanlarda siyasi düzeyde ilişki kurmaya devam etmek istiyoruz. Komşuluk ve genişlemeden sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Oliver Verhaal, Türk hükümetindeki mevkidaşları ile görüşmek ve üst düzey iş diyaloğuna katılmak üzere önümüzdeki hafta Türkiye ziyaret edecek ifadelerini kullandı. Söz konusu yetkili 24 ve 25 Ekim tarihlerinde İstanbul'da hükümet yetkilileri ve iş dünyası ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yetkilerinin görüşmeleri Ekim ayının başlarında Ankara'da temas sırada bulunan AB Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği Komiseri Marit McGuinness'in ziyaretini izliyor.
Nablus'un Eskişehir kısmına Siyonist işgal güçlerinin gerçekleştirdiği gece baskınında şehit edilen 5 kişinin cenazesi Nablus'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı bir törenle ahirete uğurlandı. Cenaze törenine katılanlar Siyonist işgal güçlerinin Batı Şeria şehirlerine yönelik olarak devam eden saldırılarına, baskınlarına ve gerçekleştirdikleri cinayetlere tepkilerini dile getiren, şehitlerin intikamının alınmasını ve işgale karşı direnişin artırılmasını isteyen sloganlar attılar. Vatandaşlar şehitlerin tabutlarını omuzlarında taşıyarak Nablus'un caddelerinde dolaştırdılar. Ardından cenaze namazları kılınan şehitler yine büyük bir kalabalığın iştirakiyle toprağa verildi. İşgal güçlerinin bu gece Nablus'a düzenledikleri baskında 5 Filistinli genç şehit edilirken, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verdiği bilgilere göre 5'i ağır olmak üzere 22 kişi de yaralandı. Şehit edilenlerden birinin Aslanlar Yuvası komutanlarından Vedi el-Huh olduğu belirtildi. Ayrıca bugün sabah Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ramallah'ın kuzeyindeki Peygamber Salih Köyü'nün girişinde meydana gelen çalışmalarda da Kusay Muhammed Ettemimi isimli bir Filistinli şehit edildi.
Batı Şeria'da işgal rejimine karşı protesto yürüyüşleri düzenliyor. Ayrıntılı haberi ediniyorsunuz.
İşgal güçlerinin Nablus'a yönelik insanlık dışı saldırılarını protesto amacıyla bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria'nın değişik şehirlerinde protesto yürüyüşleri ve gösterileri düzenlendi. Filistin'deki muhtelif kitlesel hareketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının çağrılarıyla düzenlenen protesto eylemlerine büyük bir ilgi olduğu ve değişik şehirlerde, kasabalarda ve mülteci kamplarında caddelerin insanlarla dolduğu ifade edildi. Eylemlere katılanlar uluslararası güçlerin ve kurumların işgal rejiminin kesintisiz bir şekilde devam eden cinayetleri karşısındaki suskunluğunu eleştirirken Filistin halkına uluslararası bir koruma sağlanması talebinde bulundular. Bu arada halk direnişi komiteleri, aktivistler ve kitlesel direniş hareketleri işgal rejiminin saldırgan tutumuna tepki amaçlı yeni gösteriler ve protesto eylemleri düzenlenmesi ve eylemlerde Filistin bayraklarının taşınması çağrıları yaptılar. Nablus'taki Filistin Direniş Grupları Koordinasyon Komitesi bu günü öfke günü ve işgal güçlerinin Nablus'a yönelik olarak devam eden kesintisiz baskınlarında şehit edilenlere defa amacıyla genel grev günü ilan ettiğini açıkladı. İşgal güçlerinin bu gece Nablus'a düzenledikleri baskında 5 Filistinli genç şehit edilirken Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verdiği bilgilere göre 5'i ağır olmak üzere 22 kişi de yaralandı. Şehit edilenlerden birinin Aslanlar Yuvası komutanlarından Vedi el-Huh olduğu belirtildi. Ayrıca bugün sabah Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ramallah'ın kuzeyindeki Peygamber Salih Köyü'nün girişinde meydana gelen çatışmalarda da Kusay Muhammed Ettemimi isimli bir Filistinli şehit edildi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, siyasi yorumlarına geçmeden evvel bir duyurumuz olacak. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 6.950 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, siyasi yorumlarını dinliyorsunuz.
Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanını belirleme yenilgisinin nedenleri. Lübnan Hizbullah Hareketi Merkez Konsey Üyesi Şeyh Nebil Kavuk, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin Lübnan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine karışmasının kimsenin bilmediği bir konu olmadığını belirtti. Lübnan parlamentosunun ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 4. toplantısından da sonuç çıkmadı. Lübnan parlamentosu dün 128 üyesinden 110 milletvekilinin katılımıyla düzenlendi. Bu oylamada 50 çekimser oyu, Michel Mouves için 39 oy, Lübnan El Cecid için 13 oy ve Assam Halife için 10 oy kullanıldı ve 2 oy da iptal edildi. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için parlamento üyelerinin 3'te 2'sinin oyuna ihtiyaç duyulmakta. Oysa 4. toplantıda çekimser oylar sandıktan birinci çıktı. Lübnan parlamentosunun yeni cumhurbaşkanını belirleme konusundaki başarısızlığının çeşitli nedenleri var. Ancak Hizbullah Merkez Konsey üyelerinden Şeyh Nebil Kavuk yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Büyükelçiliği'nin Lübnan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine karıştığının Lübnanlılar tarafından bilindiğini, nitekim parlamento seçimlerine karıştıklarını ancak Suudi Arabistan'ın müdahalesinin doğrudan olduğunu, öyle ki bazı temsilciler Amerika ve Suudi Arabistan Büyükelçilikleri tarafından baskı altında oldukları için sitem ettiğini vurguladı. Suudi Arabistan'ın Lübnan Büyükelçisi Velid El Buhari, Lübnan parlamentosunun bazı üyeleriyle yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için görüşmeler yapmıştır. Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı seçimlerine karıştığını gösteren nedenlerin sayısı fazladır.
Buna ilaveten Suudi Arabistan, Batı Asya'daki siyasi arenayı İran İslam Cumhuriyeti gibi diğer bölgesel güçlerle rekabet alanı olarak görmektedir. Riyad sürekli olarak Tahran'ın Batı Asya bölgesindeki etkinliğinin sürmesi ve güçlenmesine engel olmaya gayret gösteriyor. Bu hedefe ulaşmak için Lübnan dahil bazı Arap ülkelerinin iş işlerine karışmak, Ali Suud'un gündeminde yer almakta. Suudi yönetimi, İran İslam Cumhuriyeti'nin müttefiği sayılan kişilerin güç yapısında yer almaması için yoğun şekilde gayret gösteriyor. Suudi Arabistan'ın Lübnan'daki müdahalesinin diğer bir nedeni Riyad'ın bölgede Amerika ve Siyonist rejimin paralel olarak hareket etmesidir. Son aylarda Suudi Arabistan ve Amerika ilişkilerinde gerilim patlak vermiştir. Olsa Riyad, Lübnan dahil bazı alanlarda Washington ve Tel Aviv ile aynı görüşlere sahip, Suudi Arabistan, Amerika ve Siyonist rejimin yanında Hizbullah ve müttefiklerini zayıflatmaya ve Lübnan'da iktidarda yer almamasına gayret göstermekteler. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Filistin'de birliğin yeni üç yanı başlığını taşıyor. Filistin'de birliğin pekişmesiyle ilgili içeride ve dışarıda olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler Filistinliler ve Filistin hamileleri için iyi ve ümit verici haberler sayılırken Siyonistler ise endişelendirmektedir. Bu girişimlerden biri de 1. İntifada'nın ardından Filistinler arasında siyasi anlaşmazlık ve kopuşma çıkarma çabalarından sonra gelinen aşamada direnişin Filistinlilerin söylem merkezinin içinde yer alması konusudur. Bunun için bariz bir kanıt Batı Şeria'dan Filistinlilerin yoğun şekilde kendiliğinden direniş grupları haline gelen Arin el-Efset gibi grupları yoğun şekilde desteklemeleridir. Oysa Batı Şeria'nın uzlaşma İsrail rejimiyle işbirliği için bir simge haline getirmesi için büyük çabalar gösterilmişti. Bu gruplar yeni dönemde yaşanan çatışmalarda önceki direniş gruplarının boşluğunu doldurdukları gibi kendileri birlik ve dayanışma etkeni haline dönüşerek tüm Filistinlileri kendi etrafında toplamışlardır. Önceki direniş operasyonları bilinen gruplar tarafından gerçekleşiyordu ancak Siyonist rejimin Filistin özel teşkilatını bu gruplarla mücadeleye yönlendirdi. Ancak yeni operasyonlarda ya bireyler tarafından kendiliğinden veya bilinmeyen gruplar tarafından gerçekleşiyor.
2 gelişme daha var ki bu süreci güçlendiriyor. Birincisi Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz kaynaklarını kullanma imkanı konusunda Lübnan modelinin Filistin'de de uygulanabilir olmasıdır. Hizbullah'ın desteğiyle uygulanan bu model Filistinler tarafından da yapılabilir. Diğer bir konu da Suriye ve Lübnan'ın kendi deniz sınırlarını belirlemeye hazır olduklarını duyurmalarıdır. Ki bu iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırabilir ve son konuda Filistin Özerk Teşkilatı ve direniş grupları arasında Cezayir'de yapılan barış anlaşmasıdır. Gelecek sene 3 seçimin düzenleneceği tahminine göre bu anlaşma Filistinler arasında siyasi işbirliği güçlendirebilir ve Filistin Özerk Teşkilatı'nın yapısının yeniden yapılanması ve direniş gruplarının bu yapıda yer alması için zemin sağlayabilir. Cezayir'in yakında Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı ve bir sene boyunca bu birliğin başkanlığını yapacağına göre Filistinler arasında iç uzlaşma ve barışın bu birliğin üyeleri arasında Filistinlere yönelik dayanışmanın pekişmesine katkı sağlayabilir. Bu da İbrahimi isimli anlaşmalardan oluşan projeye ve Tel Aviv ile Arap ülkeleri arasında normalleşmeye engel olabilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Amerika'nın Ukrayna çatışmasındaki tutumuyla sıkışan Avrupa için Türkiye'nin kritik önemine dikkat çekiyorlar uzmanlar ve Avrupa Birliği'nin karar alma süreçlerini ve Türkiye ile ilgili politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyorlar. Diğer yandan Avrupa Birliği üyesi olamayacağını zaman zaman dile getirdiği Türkiye'nin Rusya Federasyonu'na tek taraflı yaptırımlarını uygulamamasından rahatsız. Bu durum Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili son genişleme raporuna da yansıdı. Ankara'nın iç siyasette yargı ve temel haklar ile dış siyasetteki duruşuna yönelik eleştirilerin bir kez daha sıralandığı raporda Türk hükümeti Batı bloğuyla hareket edilmediği için eleştirilirken Türkiye'nin göç ve enerji başta olmak üzere kilit konulardaki stratejik önemi vurgulandı. Ankara'ya Amerika yönetimi tarafından atfedilen benzer stratejik önem son olarak Amerika Kongresi'nin F-16 satışını koşullara bağlayan tutumundan vazgeçme işaretleri verilmesine de yansıyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu kısa girişten yola çıkarak günümüzde devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki bu çatışmadaki Türkiye'nin dış politikasını gözden geçirmek istiyoruz. Türkiye'nin bu krizle ilgili tutumu Ankara için hangi yararları sağladı veya uluslararası arenada Türkiye için acaba itibar kazandırdı mı gibi sorulara yanıt aramaya çalışacağız. Bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey merhabalar efendim.
Merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için İhsan Bey. Şimdi Ukrayna krizi başladığından beri Türkiye'nin dış politikası bu ülkeyle ilgili zaman zaman eleştiriliyor. Kimi medya çevreleri tarafından da destek buluyor. Özellikle tahıl koridorundan sonraki atılan adımlar Türkiye'nin biraz daha yani bu krizi çözme noktasında önemli bir ülke haline getirdi gibi iddiaları ve haberleri de gördük. Şimdi gelinen noktada Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin izlediği tutumları ve politikaları Türkiye'nin kendisi için acaba hangi açılardan faydalı oldu? Bu konuda herhangi bir fikriniz var mı efendim?
Ya açıkçası Türkiye yani bu konuda evet şu şekilde faydalı oldu. En azından Türkiye iki tarafla özellikle Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerini kesmeden ve ticari ilişkilerini de kesmeden üzerine koyarak devam ettiği bir politik süreç izledi. Bu Türkiye için bir avantajdı çünkü Türkiye Avrupa'ya açıkçası ya da Avrupa Birliği ya da Amerika'ya çok fazla bel bağlamadan kendine göre bir politik strateji çizdi ve buna da üçüncü yol falan denildi. Yani dikkat edin ticari açısında da Türkiye hem Rusya ile ciddi ilişkiler geliştirdi ve ilişkileri kopma noktasına gelmedi. Öbür tarafta da Ukrayna'ya da çok ciddi bir şekilde özellikle askeri malzemeler sattı. Yani SİHA'lar, İHA'lar ve benzeri diğer gidişatlar falan bunlar maddi temelde kazançları oldu Türkiye'nin. Ama bir de manevi olarak kazançlı şu anda en azından öyle görünüyor. Yani diplomaside, politikada. Çünkü aynı zamanda da Türkiye Ukrayna ile ya da Rusya ile özellikle ilişkilerini sıcak tutması Avrupa Birliği açısından da bir avantaj elde etti. Çünkü doğal gaz biliyorsunuz doğal gaz mevzusu var özellikle Avrupa'ya yönelik gidişatın biraz da Rusya'da özellikle Putin'de bu durumu bildiği için aslında Türkiye'yi de biraz daha Erdoğan şahsında daha fazla kendine taraf çekebilmek için yani kendine müttefik yapabilmek için hatta öyle bir çılgın bir proje ortaya attı ki biz ortak doğal gaz istasyonu merkezi kuralım Türkiye'de diye bir öneride de bulundu. Yani Putin Türkiye'yi çok sevdiğinden dolayı yapmadı bunları. Daha çok Avrupa Birliği Batı ülkeleriyle Amerika ya da diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye arasında ciddi bir mesafe oluşturmak için yaptı. Yani bak ben sizden müttefik alıyorum, müttefiği kendime çekiyorum çünkü benim ticari, sosyal, diplomasi ilişkilerim daha güçlüdür. Ben bunu yapabiliyorum çünkü Putin'in de aynı zamanda açıkçası ciddi bir ihtiyacı vardı. Çünkü şöyle izah edebiliriz. Yani Avrupa ve Batı'nın Rusya üzerinde yapmış olduğu ambargo biraz Putin Rusya daha çok Türkiye üzerinden delmeye başladı. Yani bu ambargoyu hem ticari ilişkilerden Türkiye üzerinden bir takım faaliyetler yürüttü. Aynı zamanda da para transferi üzerinden de ciddi bir gelişmenin olduğu söyleniyor açıkçası. Onun için Putin bu konudan da aynı zamanda Türkiye'de ciddi bir tolerans gösterdi. Yani şunu söyleyebiliriz. Evet Türkiye'ye maddi manevi olarak yani hem diplomasi hem de maddi olarak bir ciddi bir avantaj sağladı bu durum. Yani Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik strateji, ama aynı zamanda da Rusya'ya da ciddi bir faydası dokundu. Bence burada kaybeden Ukrayna'ydı. Yani Ukrayna kaybetmeye de devam ediyor.
Tahran Radyosu.
Türkiye'nin bu Avrupa Birliği ile ilişkileri biliyorsunuz defalarca yeni raporlara yansıyor. Bunun nasıl ilerlediği veya ilerlemediği konusunda fikir bildiriyorlar Avrupalılar. Şimdi Ukrayna ile Rusya arasında sergilediği bu tutum Avrupalılar açısından bu müzakerelere sizce nasıl yansıyacak önümüzdeki günlerde?
Yani şöyle bir şey, tabii bu Ukrayna meselesi ya da Rusya ile olan ilişkiler Avrupa Birliği meselesinde bir boyut. Daha çok yaptırımlar üzerinden ya da Türkiye'nin Rusya'ya bütün kapılarını açmasıyla ilgili Avrupa Birliği'nin yaptırım stratejisini delmesiyle ilgili bir durum şu anda. Ama ikincisi de Avrupa Birliği esasen Türkiye üyelik süreci ya da adaylık sürecinde şunu önüne koymuştu. Yani Türkiye tam demokrasi ve özgürlüklere geçiş yapması gerekiyordu. Yani şimdi Türkiye mevcut durumda bunu yapabiliyor mu? Yaptı mı? Hayır, yapmadı. Açıkçası burada da ciddi bir tartışma olarak yürütülüyor şu anda. Mesela en son gazetecilerle ilgili dezenformasyon yasası çıkarıldı. Açıkçası çok ciddi bir sorun Türkiye açısından. Şimdi yani gazeteciye şunu, yani benden taraf yazacaksınız ya da kesinlikle hiç yazmayacaksınız ya da davalarla ciddi bir şekilde maruz kalacaksınız. Bu sadece bir madde. Yani gazetecilerle ilgili en son çıkarılan madde. Şimdi Avrupa Birliği katılım süreci daha çok özgürlüklerin, daha çok her ülkenin aday ülkelerine vermiş olduğu bir ev ödevi vardı ve bunların hiçbir tanesi yerine getirilmedi. Tabii bunun üzerine bir de Ukrayna ve Rusya meselesi şu anda çok ciddi bir şekilde bindi ve Avrupa Birliği açıkçası Türkiye'nin koşulsuz Rusya ile olan ilişkilerinden dolayı ciddi rahatsızdır. Evet. En son bugün bir açıklama yapıldı Avrupa Birliği ve Türkiye'ye yaptırımların içerisinde sizin de dahil olabileceğinizi açık açık Türkiye söyledi ve bunu bir de gizleyerek söylemedi, çok açık ve net söyledi. Yani çünkü evet, bir başka söylentiler de var. Türkiye'ye ciddi bir şekilde para girişi var ve kayıtsız para girişi var ve Türkiye'de tartışılan bir durum. Tabii bu bir iddia, ne kadar doğru falan ve bu para girişinin ya da izinsiz kayıtsız para girişinde tamamen Rusya'dan geldiğine ilişkin bir iddia var. Avrupa Birliği bununla ilgili, Amerika bununla ilgili bazı raporlar hazırladığını da söylentiler arasındadır. Evet. Ama onun dışında da son dönemlerde Türkiye'de en çok şirket kuran Rus vatandaşlarıdır. Yani bu da açıkçası biraz onu gösteriyor. Yani Türkiye'nin artık bu konuda başka bir strateji geliştirdi ve Avrupa Birliği ilişkilerine de çok ciddi bir şekilde artık yansıyacak mı demeyelim, yansımış durumda zaten. Anladım. Yani Türkiye'nin artık Avrupa Birliği'ne üye olmak falan fikriyatı açıkçası sıkıntılı bir durumda. Fakat Avrupa Birliği bir tık bu doğal gaz meselesinden diğer konulardan da Türkiye ile ilişkilerini biraz daha yumuşak tutmaya çalışıyor. Aynı zamanda Türkiye üzerinden de Türkiye devredeyken de Rusya ile olan Avrupa'ya işte doğal gaz kesme işi ya da kesinti yaşanacak durumlarda sıkıntı yaratabilecek bir durumda da Türkiye'yi devreye sokabilecek bir pozisyonda da tutuyor şimdi. Avrupa Birliği biraz da bunu, ama şu var, ileriki süreçlerde Ukrayna meselesi daha ciddi bir şekilde devam ederse muhtemelen Türkiye biraz daha ya da bazı konularda zor dönemler de geçirebilir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Ukrayna kriziyle ilgili Türkiye'nin siyaseti konusu etrafında uzman konuğumuz gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinlediniz. Ukrayna krizi konusunda yaşanan son gelişmeler konusu etrafında röportajımızın ikinci ve son bölümünü yarınki yayında sizlerle paylaşacağız. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde işgalci Siyonist İsrail'in Suriye'ye saldırması, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un Ukrayna tarafının radyoaktif madde içeren kirli bomba kullanması olasılığının gerçek bir tehdit olduğunu vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Mescid-i Aksa müftüsü Şeyh Ekrem Sabri'nin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Mescid-i Aksa müftüsü Şeyh İkrime Sabri, Kudüs vatandaşlarının bilinç ve uyanıklığının Siyonist rejimin bu şehre hakim olma ve burayı Yahudileştirme çabalarını engellediğini açıkladı. Şeyh İkrime Sabri yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Siyonist düşman ve Siyonist yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya ve işgal altındaki bölgelerdeki diğer İslami kutsal mekanlara sürekli olarak yeni bir gerçeklik dayatmaya çalışıyorlar. Ancak Filistin vatandaşları planlarını başarısızlığa uğrattı." Şeyh İkrime Sabri, Siyonist düşman insana, taşa veya ağaca merhamet etmez ve bu şehrin ekonomik, eğitim ve sağlık ablukası yoluyla işgal altındaki Kudüs'ün her tarafını Yahudileştirmeye çalışıyor diye kaydetti. Mescid-i Aksa müftüsü, Siyonist düşmana karşı Kudüs vatandaşlarının direnişlerini sürdürdüğünü kaydederek, Arap ve İslam ülkeleri işgal altındaki Kudüs'e karşı sorumluluklarını yerine getirmiyor ifadesini kullandı. Siyonist rejim elebaşları işgal altındaki Kudüs'ü Yahudileştirip Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan açısından sürekli bölmeye çalışıyorlar.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İran'ın Batı Azerbaycan ilinde Siyonist İsrail'e casusluk yapan 10 kişinin gözaltına alınması, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarına devam etmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihad Hareketi sözcüsü Tarık Selmi, Kudüs ve Batı Şeria'da şehadet eylemlerinin devam ediyor olması, direniş yolunun Filistinli gençlerin vicdan ve inançlarına yerleştiğinin bir ifadesidir ve bu gençler işgalcilere karşı direnmenin kendi toprakları ve mukaddesatına sahip çıkmanın tek yolu olduğunu anlamış durumundalar, dedi. İslami Cihad sözcüsü Selmi ayrıca Batı Şeria'da şehadet eylemleri düzenlenmesinden dolayı tebriklerini ifade ederken, böylesi eylemlerde bulunanları takdirle anlı ve bu eylemlerin devam ettirilmesini istedi. Selmi, bu operasyonlar Ketibetul Cenin kahramanlarının tutuşturdukları ve liderlik ettikleri direniş ateşinin bugün büyüdüğünü ve Kudüs ile Batı Şeria'yı kuzeyden güneyine kadar saracağını gösteriyor, diye ekledi.
Şehri gazetesinde ise İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın bölge gelişmelerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, bölgede yabancı ülkelerin varlığına gerek olmadığını ve düşmanın herhangi bir saldırısına karşılık verileceğini vurguladı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı General Ali Rıza Tengsiri, El Alem Televizyonu'na verdiği demeçte, İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm dünyada bulunan 32 gemisini koruyoruz ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu deniz güçlerinin yeni görev alanları olan Arap Denizi ve Kızıldeniz'de gemileri koruyoruz diye kaydetti. General Tengsiri, devrim muhafızları donanmasının bulunduğu coğrafya ve muharebe gücüne değinerek Fars Körfezi'nin İran ve Körfez'in güneyindeki ülkelere ait olduğunu belirtti. General Tengsiri açıklamasını şöyle sürdürdü. İran İslam Cumhuriyeti bölge ülkelerine kardeşlik elini uzatmıştır. Ancak bazı ülkelerde bu uygulamanın tam tersine tanıklık ediyoruz. Deniz kuvvetlerimiz bölgede düzenlediği tatbikatlara Katar, Irak ve Umman gibi dost ve kardeş ülkeleri davet ederken kendisi de söz konusu ülkelerin daveti üzerine ortak tatbikatlara katılmaktadır. Düşman ve küresel istikbarın kendi silahları ve askeri ekipmanlarını satmak için sürekli düşman yaratmaya ihtiyaç duyduğuna kaydeden General Tengsiri, küresel istikbarın bölgede düşmanı olmadığı takdirde varlığının anlamsız olacağını sözlerine ekledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü. Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerika'da enflasyon oranının artması,
Biden hükümetinin Çin'e ithamlar savurması ve yeni bir rekabete soyunması,
Amerikan stratejik petrol rezervlerinden yeni bölümün arzı
ve Amerika ordusunun uluslar güvenlik tehditlerine karşı zafiyetlerinin ortaya çıkması.
Geçen hafta Amerika ile ilgili yaşanan bazı önemli gelişmelerdi, şimdi detaylar.
Batı Amerika'nın enflasyonu düşürmek için izlediği agresif faiz politikasının ağır sonuçlarını tartışıyor. Dolar endeksi son bir yılda %20'lik artış ile 93.78 seviyesinden 112 seviyesine yükseldi. Amerika'nın kamu, birey ve şirket borçlarının toplamı 55 trilyon doları buldu. Resesyonla ekonomik durgunluk ve yüksek faiz ödemeleriyle karşı karşıya kalan Amerika, güçlü dolar kuru yüzünden iyice ağırlaşan mali kriz yükünü daha fazla taşıyamaz.
Yüksek enflasyonla baş edebilmek için agresif bir faiz politikası izleyen Amerika, bir yandan da bütün dünyada yükselen dolar kuru endişesi yaşıyor. Amerika dolarının sepetteki diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi 112 seviyesine yükseldi. Amerika'daki enflasyon da Eylül ayı itibariyle yıllık %8,2'ye çıktı. sürdürülebilir bulunmayan güçlü dolar politikasının Amerikan ekonomisine faturası ağır olabilir. Yüksek faiz artışlarıyla ağırlaşan borç ve faiz ödemelerinin hem Amerika'yı hem de Amerika'nın izlediği mali politikaların etkisinde kalan Avrupa ülkeleriyle İngiltere ekonomisini çökertebilir.
Amerikan Merkez Bankası Fed bu yıl yaptığı 5 faiz artırma kararı ile faizleri %0.25'ten %3.25'e, Avrupa Merkez Bankası ise 2 karar ile faizi 10'dan %1.25'e yükseltti. İngiltere Merkez Bankası ise 6 ayrı karar ile faizleri %0.25'ten %2.25'e çıkardı. Buna rağmen enflasyonu düşüremeyen 3 merkez bankası faiz artışlarını sürdürecek. Bu agresif faiz artışları ise Batı ekonomilerini tehdit etmekte kalmıyor, derin bir küresel resesyon riskini de tetikliyor. Gittikçe şiddetlenen resesyon ayak seslerinden tedirgin olan Dünya Bankası, IMF ve Birleşmiş Milletler'in peş peşe uyarılar yapıyor.
Amerika'nın toplam kamu borcu 31 trilyon 100 milyar dolara ulaştı. Kamu borcunun Amerika milli gelirine oranı %150 seviyesinde seyrediyor. Kamu borcunun yanı sıra Amerika'da yaşayan bireylerin 14 trilyon dolar ve firmaların 10,5 trilyon dolarlık borcuyla birlikte ülkedeki toplam borç 57 trilyon 600 milyar dolara yaklaşıyor. Bir puanlık faiz artışının Amerikan ekonomisine yıllık maliyeti 550 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Bu borçlar Amerika'da büyük bir endişe kaynağı olurken ekonomistler artan faiz oranlarının ülkenin büyüyen borç sorunlarını daha da şiddetlendirebileceğini belirtiyor.
Tahran Radyosu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Perşembe günü Amerika'nın karşılaştığı sorunlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Jake Sullivan, dünyanın bir kez daha dönüm noktasında olduğunu ve Çin'in küresel düzeni bozmak istediği önemli bir rakip olduğunu vurguladı. Jake Sullivan, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu. Bugün dünya bir kez daha dönüm noktasındadır. Belirleyici bir 10 yılın ilk yıllarındayız.
Jack Sullivan bu konuda şöyle bir açıklamada bulundu. Çin sınırları içinde ve dışında kesin bir şekilde ekonomik, siyasi, güvenlik ve teknolojik alanlarda Batı ile rekabet içerisinde liberal olmayan görüşünü ilerletmektedir. Çin hem küresel düzeni değiştirmek isteyen hem bunu yapmak için önemli bir kapasiteye sahip tek rakiptir. Sullivan şu açıklamada da bulundu. Jeopolitik ortamda Çin Halk Cumhuriyeti Amerika'nın en önemli jeostratejik sorunu olduğunun farkındayız.
Bu Amerikalı Ulusal Güvenlik Üst Düzey Makamının Çin hususundaki yeni uyarısı ve Amerika'nın en önemli jeopolitik sorununun Çin olarak tanıtılması ve liberal düzenin bu ülke tarafından bozulması istenmesi itirafı, Amerika'nın bölgesel ve küresel arsalarda Çin ile karşılaşmalarından yoğunlaşması bağlamında değerlendirilebilir. Gerçekte Amerika üst düzey belgelerinde hep Çin'i kendine karşı en önemli tehdit olarak görüyor. Amerika kendisini ilaveten bu noktada Batı'yı da yanına almaya çalışmış ve Pekin'in itirazlarına karşı koyulmasını istemiştir.
Bu bağlamda çarşamba günü yayınlanan yeni Amerikan Ulusal Güvenlik Belgesi'nde Biden hükümeti bir kez daha Çin'e saldırdı ve onu en önemli tehdit olarak gördüğünü vurguladı. Joe Biden ağırlıklı olarak Amerika'nın Rusya ve Çin ile karşı karşıya gelmesine odaklanan bu belgede dünya siyaset alanında büyük bir değişim gerçekleştiğini ve soğuk savaşın sona ermesinden sonra 30 yıldır dünyada var olan düzenin kesinlikle sona erdiğini ve büyük güçler arasından gelecek olaylarını yönlendirme bağlamında bir rekabetin başladığını da vurguladı.
Thank you.
Mart 2021'de geçici bir ulusal güvenlik politikası yayınlayan Amerikan Başkanı ilk resmi ulusal güvenlik belgesi olan bu belgede Çin'e dünya arenasında Amerika'ya neredeyse eşit tek rakip olarak kabul etti ve Amerika'nın dikkatini Rusya'ya çekmesi gerektiğini de vurguladı. Bu belgenin girişinde Biden şu ifadelere yer verdi. Çin, artan kapasiteyle birlikte uluslararası düzeni tıpkı Amerika'nın istediği şekilde kurduğu küresel oyun alanını kendi çıkarlarına çevirecek şekilde şekillendirme niyetindedir.
Biden hükümeti yetkililerinin Çin ile eşit rekabet ve kirli ilişkilerde gerilimi azaltma yönündeki iddialarına rağmen Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Amerika'nın Çin'e yönelik tutum ve eylemlerinden anlaşılıyor ki Washington'un çabası Pekin'le ekonomik, ticari, askeri ve güvenlik, siyasi ve siber arenalarda kapsamlı bir şekilde yüzleşmek ve deniz alanında da Çin'i kendi bölgesinde geriye püskürtmektir.
Aslında Washington, Çin'in Rusya ile birlikte Batı dünyasının yaratıcısı ve bekasının destekçisi olduğu liberal temellere sahip küresel düzene meydan okuyacağından ve Batı'nın uluslararası sistem üzerindeki asırlık otoritesini baltalayacağından ve bu sultayı ve egemenliği kaybetmesinden korkuyor. Tabii ki Rusya ve Çin liderleri dünya sistemine mevcut durumdan Birleşmiş Milletler'in ekseninde renkli rolüne dayanan çok kutuplu bir sisteme değiştirme gereğini defalarca vurguladılar. Dünya arenasında her zaman tek taraflılık anlayışını benimseyen ve diğer ülkelerin çıkarlarını batırmak pahasına kendi çıkar ve hedeflerini sürdüren Amerika Birleşik Devletleri açısından bu kabul edilebilir bir durum değil ve bu yüzden çabalıyor ki bu karşı gelişi ne pahasına olursa olsun önlesin.
Yeni küresel aktörleri yani Çin'i engellemek ve Rusya'yı mümkün olduğu kadar sınırlamak ve zayıflatmak Amerika'nın temel amacı olarak görülmektedir. Bu Çin ile ticaret savaşı ayrıca Asya-Pasifik bölgesinde bu ülkeyi gerilimlere dahil etmek ve çeşitli ittifakların oluşturması durumunda yapılır. Ukrayna'da savaşın devam etmesi ve askeri ve ekonomik olmak üzere Rusya'nın yeteneklerini mümkün olduğunca zayıflatmaya çalışması da bu bağlamda değerlendirilebilir. Ancak küresel eğilimler incelendiğinde Rusya'nın gücünde somut bir artış görüldüğü ve Doğu ve Avrasya güçleri arasında bir birlik oluştuğu söylenebilir.
Bir Amerikan hükümet yetkilisi Amerika'nın bu enerjinin fiyatlarını sakinleştirmeye çalışmak için stratejik rezervlerinden 15 milyon varil daha petrol çıkaracağını ve Amerikan Başkanı Joe Biden'in daha fazla geri çekilmeyi reddetmediğini söyledi. Aralık ayında çekilecek olan yeni petrol miktarı Amerikan Başkanı'nın bu baharda açıkladığı ve fiyatlardaki artışı yumuşatmak için toplam 180 milyon varilin serbest bırakılmasını öngören programın son dilimidir.
Yetkili Başkan Enerji Bakanlığı'ndan Rusya veya diğer piyasa bozucu eylemler nedeniyle gerekirse bu kış rezervlerden ek petrol satmaya hazır olmasını istedi dedi. Hafta içinde birçok medya tarafından yayınlanan ek protokol kullanımına ilişkin bilgiler daha resmi açıklama yapılmadan petrol fiyatını düşürmeye yetti. Kasım ayı teslimatı için gösterge Amerikan petrolü olan WTI'nin varil fiyatı böylece %3,08 düşerek 82,82 dolara ulaştı. Ek petrolün piyasaya sürüleceği resmi olarak açıklandığında piyasalar zaten WTI'nin petrolünün fiyatını %1 artırarak tepki gösterdi. Bir hükümet yetkilisi petrol ihracatını sınırlamanın veya kesmenin mümkün olup olmadığı sorulduğunda Başkan Biden yönetiminin Amerikan pazarına arz sağlanmasına yardımcı olabilecek tüm seçenekleri masada tuttuğunu söyledi.
Bir Amerikan Düşünce Kuruluşu tarafından hazırlanan rapor, Amerika ordusunun giderek daha zayıf hale geldiğini ve ulusal çıkarlara yönelik tehditlere yanıt verememe riski altında olduğunu ve ulusal çıkarlara yönelik tehditlere uygun karşılık verememe riski altında olduğunu gösteriyor. Heritage Düşünce Kuruluşu bir araştırma enstitüsünün göstergelerine dayanarak Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücünün zayıflığını ilk kez gösteren bir rapor yayınladı. Bu rapora göre Amerika ordusu son 9 yılda ilk kez bu kadar düşük bir puan aldı.
Heritage Düşünce Kuruluşu'nun raporuna göre bu değerlendirme dünya sahnesinde ulusal çıkarları savunmak için gereken güçle ilgilidir ve Amerika'nın sevdiği ve istediği kriterlere dayanmamaktadır. Bu zafiyet yıllarca sürekli teçhizat ve güç kullanımının, kaynak eksikliğinin, tanımlanmamış önceliklerin, güvenlik politikalarındaki köklü değişikliklerin, programların uygulanmasında çok zayıf disiplin ve düzenin mantıksal sonucudur. Ayrıca bu rapor Amerikan ordusunun büyük bir bölgesel çatışmada başarılı olamama riski altında olduğu ve neredeyse aynı anda iki çatışma için donanımlı olmadığı sonucuna varıyor.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bütün isimli dizi sohbetimizin 108. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde kas ve iskelet bozuklukları ile ilgili konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışacağız. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelere yerini alamaz.
Sağlık Bülteni isimli seri sohbetimizin bir önceki bölümünde bel kemiği kırığını inceledik. Bu programda kuyruk sokumu kemiği ağrısından bahsediyoruz.
Kuyruk sokumu ağrısı terimi, kuyruk sokumu bölgesindeki ağrı ve diğer ilgili sorunları ifade eder. Bu sorunun gelişimi kişilerin yaşı ve farklı ve cinsiyetlerinden etkilenebilse de bu sorun genellikle 40 yaşlarında görülür. Ve kadınlarda erkeklere göre 5 kat daha fazla görülmesi mümkündür. Kuyruk sokumu omurganın son kısmıdır ve sakrumun hemen altında bulunur. Kuyruk sokumu ir kemik dışında genellikle birbirine kaynaşmış 3 ila 5 küçük kemikten oluşur. Kuyruğun ön kısmı hafif kavisli ve arka kısmı hafif dış bükeydir. 5. sinir kuyruk sokumunda ise bulunabilir ve bu alan gluteus maximus kası ile kuyruk sokumu kaslarını ve anüs kaslarını birbirine bağlayabilir.
Bazı insanlar sadece bir pozisyonda birkaç dakika oturmaya tahammül edebilir ve ağrılarını hafifletmek için pozisyonlarını değiştirmek zorunda kalırlar. Kuyruk sokumunun içinde ve çevresinde ağrı bazen araba kullanmak, eğilmek veya oturmak gibi günlük aktiviteleri çok zorlaştırabilir. Garip gelebilir ancak yumuşak bir yüzeyde oturmak, sert bir yüzeyde oturmaktan daha acı verici olabilir. Bunun nedeni yumuşak bir yüzeyde oturmanın vücut ağırlığınızın çoğunu ağırlığınızı destekleyen pelvisinizin altındaki sert kemik yerine kuyruk kemiğinize aktarmasıdır.
Kuyruk sokumunda oluşan ağrının yanı sıra kişide bel ağrısı, bacaklara kadar uzanan ağrılar, dışkılama öncesi veya sırasında ağrı, kalça ağrısı, kadınlarda adet sancılarının artması da görülebilir. Ayrıca kuyruk sokumundaki ağrılar geceleri uyumayı zorlaştırabilir. Yatakta yatarken vücut pozisyonunuzu sürekli değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.
Kuyruk kemiğinde uzun süreli baskıya neden olan aktiviteler yapmak, kuyruk kemiği ağrısının ana nedenidir. Kuyruk sokumu ağrısı bir şey kuyruk sokumuna veya çevresindeki bölgelere zarar verdiğinde ortaya çıkar. Doğum sırasında kuyruk sokumunu destekleyen kas ve bağların gerilmesi ve yerinden oynaması gibi etkenler hasara ve ağrıya neden olabilir. Bir araba kazasında kuyruk sokumu travması ve yaralanması bu komplikasyona yol açabilecek başka bir nedendir. Ayrıca kuyruk sokumunun yanlış vücut duruşu nedeniyle doğal yerinden çıkması veya bisiklete binme, yelkencilik gibi sık aktiviteler yapılması da bu duruma neden olan diğer faktörlerdir.
Kuyruk sokumu ağrısı vakaları yaklaşık üçte birinde belirli bir neden olmaksızın ortaya çıkar ancak yaşlanmaya bağlı aşınma ve yıpranma faktörü de bu durumda rol oynayabilir. Birkaç günden fazla süren kalıcı sırt ağrınız varsa mutlaka bir doktora görünün. Kuyruk sokumu ağrısı genellikle ciddi bir hastalık olmasa da ağrı semptomlarınız kırık gibi daha ciddi ve daha az yaygın bir nedenden kaynaklanabileceğinden muayene için doktora görünmek çok önemlidir. Çoğu durumda doktorunuz semptomlarınıza ve sırt ve omurganınızın fizik muayenesine dayanarak kuyruk kemiği ağrınızın nedenini teşhis edebilir.
Tahran Radyosu.
Bazı durumlarda doktor sizin için hem oturma hem de ayakta röntgen gibi daha fazla test önerebilir. Bu iki fotoğrafı karşılaştırmak otururken veya ayakta dururken kuyruk kemiğinizin normalden daha fazla hareket edip etmediğini belirleyecektir. X ışınları ayrıca kuyruk sokumu kemiklerin her birinin kırılma olasılığını kontrol etmek için kullanılabilir. Bir MR taraması yaptırabilir ki açıklanamayan semptomlara neden olabilecek kemik enfeksiyonu veya kemik kanseri gibi komplikasyon olasılığını kontrol edilsin.
Hastalığı teşhis etmek için uzman doktor önce detaylı klinik muayeneler yapar. Daha sonra gerekirse teşhis testleri istenir. Ağrının kökü ve kaynağı tespit edildikten sonra adım adım belirli bir yaklaşım ile tedaviye başlanır. Bu egzersiz, manuel tedaviler ve fizyoterapi gibi daha basit yöntemlerle beraber olabilir. Ardından gerekirse daha agresif tedavilerin kullanılması önerilir.
Bu durumu tedavi etmek için doktor farklı tedavi yöntemleri kullanır. Bu yöntemlerden biri de anti-enflamatuar ilaçlar ve ağrı kesiciler reçete etmektir. Ağrı ve rahatsızlığı azaltmak için ilaç almak çok önemlidir. Ağrı seviyeniz kuyruk sokumu iltihaplanma seviyesinin bir göstergesidir. Ağrı kesiciler ve iltihap önleyici ilaçlarla tedavi, özellikle kuyruk sokumunuzda travma varsa etkili olabilir.
Fizyoterapi diğer bir tedavi yöntemidir. Fizyoterapist size derin nefes alma ve idrara çıkma ve dışkılama sırasında pelvik taban kaslarının tamamen gevşemesi gibi pelvik taban kaslarını gevşetme teknikleri üretebilir. Ayrıca ultrason dalgalarıyla yapılan fizyoterapi kuyruk sokumu ağrısını azaltmada faydalı bir rol oynayabilir.
Enjeksiyon tedavisi doktorun önerebileceği bir diğer tedavi yöntemidir. Bu yöntem geçici veya kalıcı olarak etkili olabilir. Anestezili veya anestezisiz kuyruk sokumu enjeksiyonu bu yöntemlerden biridir. Diğer bir tedavi yöntemi ise siniri bloke etmektir. Bu eylem sinir sinyallerini bastırmayı ve ağrıyı engellemeyi içerir.
Kuyruk sokuma ekleme enjeksiyonu da doktorun bu durumu iyileştirmek için uygulayabileceği bir yöntemdir. Bu enjeksiyon kuyruk sokumuna yakın bir ekleme yapılır ve kuyruk sokumu ağrısının kaynaklarından birini etkisiz hale getirir. Ozon tedavisi aynı zamanda kuyruk sokumu ağrısını tedavi etmek için kullanılan ozonun dokulara kan akışını uyararak hasarlı dokular için gerekli maddeleri sağlayarak dokuların yenilenmesine ve iyileşmesine neden olan bir enjeksiyona dayalı tedavi yöntemidir.
Doktor ayrıca tedavi için manuel terapi reçete edebilir. Kuyruk kemiği ağrınızın nedenine bağlı olarak fizik tedavi etkili bir seçenek olabilir. Kalçalara, pelvik kaslara ve sırta yapılan derin doku masajı da bu sorunların çözülmesine yardımcı olabilir. Tabii ki belirtilerinizin nereden kaynaklandığına bağlı olarak bu terapiler önerilir. Akupunktur ve kuru iğneleme teknikleri de ağrınızı gidermede etkili olabilir. Son olarak bahsettiğimiz tedavi yöntemleriyle gerekli iyileşme sağlanmazsa doktor ameliyat önerir. Kuyruk sokumunu çıkarmak için ameliyat çok yaygın değildir ve genellikle yalnızca ağrı şiddetli olduğunda ve diğer tüm tedaviler başarısız olduğunda önerilir.
Kuyruk sokumunun neden olduğu, ağrıyı önlemek veya iyileştirmek için evde kullanabileceğiniz öneriler var. Özel olarak tasarlanmış bir kuyruk sokumu yastığı veya hatta bir yüzme simidi otururken kuyruk sokumu üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Dar pantolon giymekten de kaçınmalısınız. Uyurken yan yatın ve bacaklarınızın arasına bir yastık koyun ve sırt üstü yatmaktan kaçının.
Ağrıyı gidermek için soğuk kompres de kullanabilirsiniz. 10 dakika boyunca soğuk bir torba kullanmak ağrınızı azaltmanıza yardımcı olabilir. Sıcak su torbası veya sıcak su kutusu kullanmak ağrınızı ve rahatsızlığınızı hafifletmeye yardımcı olabilir. Her iki yöntemi de deneyin. Biri işinize yarayabilir.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Müslüman kadının özelliklerine değinerek böyle bir kadının aile ocağının ekseni ve huzur kaynağı olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. İslam mantığında ve İslami marifette kadının bir modeli vardır. Kadın için bir çerçeve belirlenmiştir. Bu çerçeve tam bir çerçevedir. Yani Müslüman olan bir kadın, iman sahibi olan bir canlıdır. İffet sahibi olandır. İnsan yetiştirmenin en önemli bölümünün sorumlusudur. Toplumu etkileyendir. Manevi ve ilim gelişmeye sahiptir. Çok önemli olan aile ocağının yöneticisidir. Erkek cinsinin huzur kaynağıdır. Tüm bunlar zarafet gibi, yumuşak kalplilik gibi, ilahi nurları alabilmek için hazır olmak gibi kadınlık özelliklerinin yanında bu Müslüman bir kadının modelidir. Resul-i Ekrem'in çeşitli konuşmalarında Fatıma-i Zehra Salamullah Aleyha'yı veya Hatice-i Kübra'yı veya genel olarak kadın hakkında yaptığı konuşmalarında belirttiği bu özellikler, bu İslami bir modeldir. Buna karşın çeşitli dönemlerde farklı olan sapkın bir model vardır. Günümüzde o sapkın model, batılı kadın modelidir. Yaşadığımız bu dönemde İslami kadında gördüğümüz tüm seçkin ve mümtaz özelliklerin yerine batılı kadının en büyük imtiyaz ve özelliği kadınların dikkatini çekmek ve erkeklerin zevkine maruz kalmasıdır. Bu yüzden siz batı kadının özelliğinin günümüzde çıplaklıktan ibaret olduğunu görüyorsunuz. Kadın ve erkeğin katıldığı resmi bir törende erkek tamamen kapalı olmalı, kadın mümkün olduğu mertebe üryanlığa doğru gitmeli, hem de resmi törende. Artık sosyal ortamda da açıktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Isır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.